Merhaba arkadaşlar, ben Yusuf Ural.
Ben Damla Selin Tomru.
Ezoteri Atlası'ndan hepinize merhabalar. Bugün konumuz Nevruz. Kırım Tatarlarının bir türküsüyle başlamak istiyorum. Keldi bahar nur saçıp, Nevraz kokeyi mor açıp, Eşerdi çöller dağlar, Ozan, Nevrez'in mübarek.
Bir de tercümesini alırsak harika olacak Yusuf.
Ben Kırım Tatarlarının Türkçesine hakim değilim abla. Artık araştırıp öğrensinler. Ben Nevruz'un birazcık kelime anlamına gireyim istersen. Nevruz yeni gün demek Farsça'da. Hı hı. Ayrıca İran'da güneş takviminin ilk ayı Ferverdi'nin ilk gününde güneş koç burcundayken bahardaki gündüz gece eşitliğinde kutlanmaya başlayan Nevruz aslında bu. Ve ayrıca bazı Türk boylarında da takvimde yılbaşındaki ilk gün.
Evet.
Peki bu Nevruz'da ne tarz ritüeller yapıyoruz ablacığım?
Aslında hemen konu gelmişken bir şeyin altını çizmek istiyorum. Biliyorsun son zamanlarda Nardugan diye bir trend var. Hatta bununla ilgili bir canlı yayın da yapmıştım hatırlıyorum.
Evet evet, narlarla ve kırmızılarla beraber canlı yayın.
Maalesef ki Nardugan'ın aslında işte Türklere ait, şamanizme ait bir kutlama olduğu düşünülüyor ve yeni yılla alakalı bir kutlama olduğu düşünülüyor ama özellikle Timur Davletov hocanın yapmış olduğu araştırmalarda Nardugan'ın sonrasında, Ruslarla olan ilişki sonrasında Türklere adapte edilmiş olan bir kutlama olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla aslında has Türklerin yeni yıl kutlaması tam da Nevruz'da oluyor. Yani ilkbaharın gelmesiyle oluyor. Zaten bakıldığında da hani 1 Ocak bizim için çok bir şey ifade etmiyor aslında. Ya da işte 21 Aralık en karanlık gece olması bizim için bir şey ifade etmiyor. Oysa ki 21 Mart'ta işte günün ve gecenin eşitlenmesi, işte filizlerin yeşermeye başlaması, çiçeklerin ortaya çıkması bize aslında yeni yılı hatırlatıyor.
Çok doğru bir konuya da ayak bastım.
Ayak mı bastım? Ayağımı kaldırayım o zaman.
O zaman ben de üstüne ekleyeyim abla. Bu dediğimiz Nevruz mefhumu aslında senin için yılbaşı oluyor. Ayrıca Şiilerin inancına göre Hazreti Ali ile Hazreti Fatma'nın evlendiği gün, Hazreti Ali'ye halifeliğin verildiği gün, ayrıca Hazreti Nuh'un karaya çıktığı gün, Hazreti Yunus'un balığın ağzından çıktığı gün, Hazreti Yusuf'un kuyudan çıktığı gün. Yani böyle bir tamamen yeniliğe açılış gibi düşünebiliriz aslında. Ayrıca Nevruz'da farklı farklı ritüeller yapılıyor. Özellikle Kars bölgesinde ne yapılıyor? Ateşin etrafına toplanılıyor günahlardan arınmak için ve ardından bu ateşin üstünden atlanıyor. Günahlardan kurtulmak için artık ateş ve su mefhumu burada iç içe giriyor aslında. Sen ne düşünüyorsun bu ateş ve su mefhumu hakkında abla?
Şimdi şöyle dedik ya, yeniden bir başlangıç aslında. O kurtuluşlar ya da işte Nuh'un gemisinin karaya vurması, artık inmeleri, o tufanın son bulması hep bize belli zorluklardan sonra yeniden uyanmayı, dönüşmeyi hatırlatıyor. Biz dönüşümü şamanizmde ya da ezoterizmde daha çok ateş elementiyle gerçekleştiriyoruz. Neden? Çünkü ateş elementi diğer elementlere göre daha asi bir gençtir. Daha böyle çılgındır. Hepsi yer çekimine boyun eğer, işte su dökülür, toprağı şöyle bıraksan yere tekrar iner. Ama ateş daima yukarıya doğru çıkar. Dolayısıyla da her ne olursa olsun yansak da zorluklar karşısında uyanmayı sembolize eder. Ateşin üzerinden atlamak da birazcık Anka kuşuyla özdeş. Nasıl ki Anka kuşu küllerinden yeniden doğuyor daha güçlü bir şekilde, biz de ateşten atladığımızda bir eşikten geçtiğimizi ve küllerimizden yeniden daha güçlü bir şekilde doğacağımızı sembolize ediyoruz.
Ya bu doğma mefhumu aslında Nevruz'un Paskalya ile olan ilişkisinde de olabilir. Çünkü Paskalya'da, sonuçta Paskalya bayramında yumurta boyanıyor. Hı hı. Ve bu boyanan yumurtalar aslında bir nevi Hazreti İsa'nın yeniden doğuşunu temsil ediyor. Özellikle kırmızıya da boyanıyor aynı zamanda, o kan, vücut, civcivin ortaya çıkması. Bunların hepsi Hazreti İsa'nın doğumunu niteleyen şeyler. Aslında tamamen baktığımızda Nevruz'a genel bir perspektiften, tamamen yeniden bir doğuşu, yeniden bir canlanmayı, baharın gelmesini, kışın kaybolmasını, bu tarz şeyleri ortaya çıkartan bir bayram. Ayrıca bu bayramla ilgili 7 sayısına dikkat eden bir konu var. Abla, Pers döneminde yani Farsilerde şu şekilde bir durum oluyor. 7 çeşit tohum ekiliyor ve bu kutlamaların başında bu 7 çeşit tohum 7 çeşit tahılla beraber 7 gümüş tabakta kralın önüne sunuluyor. Ve günümüzde de aslında Nevruz yemeği yapılırken 7 çeşit tahıldan yapılıyor. Bu 7 kavram bize ne çağrıştırmalı? 7'yi duyunca neler hissetmeliyiz yani?
7 hem ezoterizmde hem de pek çok dinde önemli bir sayı, kutsal sayı olarak geçer. Mesela ne var? Haftada 7 gün var.
Evet.
Temel çakralarımız 7 tane. Gökkuşağının rengi 7 adet. Notalar 7 tane. Dolayısıyla 7'yi biz aslında hayatımızın farklı alanlarında görüyoruz. Yine inanışa göre dünyayı biliyorsun 6 günde yaratıyor ve 7. günde de dinleniyor.
Pazar günleri, cumartesi günleri, cuma günleri. Bu sayede aslında tatil yapıyorsunuz ha, iyisinizce.
Bu açıdan bakıldığında da aslında 7 bize mucizeleri, yeni kapıları gösteriyor. Tasavvufa girersek oradan çıkamayacağız ama yeri gelmişken ondan da bahsedelim. Tasavvufta da biliyorsun ruhun 7 farklı seviyesi var.
Evet.
Ve 7. seviye en üst seviye. Buna artık başka bir zaman Konya'dan bahsederken gireriz. Bu açıdan bakıldığında da yeni doğuşla işte mucizelerin sayısı olan 7'nin aynı günde bir arada var olması bir tesadüf değil. Yine gümüş elementine baktığımızda gümüş elementi de önemli tıpkı altın gibi. Gümüş ayla özdeşleştiriliyor. Dolayısıyla bilinçaltımızla ve anne enerjisiyle özdeşleşiyor. Dolayısıyla da Nevruz'da gümüş tabakların kullanılması ve işte oradaki o tahıl yani işte bolluk ve bereketi bir arada olması da yine o annenin doğurganlığıyla, doğa ananın doğurganlığıyla buluşma olarak sembolize ediliyor.
Gayet güzel bilgiler ablacığım. Çok teşekkür ederiz bu bilgiler için. Ayrıca Nevruz kutlamaları Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yapılıyor. Antalya'da çok farklı bir ritüel de yapılıyor. Antalya Alanya'da Nevruz sabahı Bin İhlas Suresinin okunduğu zeytin yaprağı denize atılıyormuş. Bu denize atılan zeytin yaprağının arkasından da şu tekerleme söyleniyor. Ben salayım deryaya, derya götürür Mevla'ya. Yani bu arkadaki planda hani suyla beraber, o suda süzülüşle, dalgaların gidişatıyla beraber aslında bir yerde Allah'a, sonsuzluğa varacağı söyleniyor. Nevruz'un suyla olan ilişkisi burada ortaya çıkıyor bence. Sen ne dersin bu konu hakkında?
Vallahi kimi çayıra, kimi deryaya illa birileri bir yere salıyor galiba.
Acaba bu tekerleme de buradan mı geldi? Bir abimin sözü vardı diyordu. Saldım çayıra, Mevlam kayıra. Buradan mı geliyor bilemiyorum artık.
Bakacağız artık. Şimdi Antalya'da tabii su ve denizle ilişkilendirilmesi Nevruz'un çok da şaşırtıcı ya da işte olmaz öyle şey diyeceğimiz bir şey değil. Çünkü suyun daha önce de konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Transfer özelliği var. Yani sen suya işte bir duayı okuduğunda suyun enerjisi otomatikman onu absorbe ediyor ve frekansını değiştiriyor. Dolayısıyla da o duayla beraber bu ritüeli yapmaları muhtemelen Antalya halkının da Nevruz'u en güzel dilekleriyle beraber karşılamasını bize gösteriyor olabilir. Su tabii ki Nevruz için de çok önemli çünkü arınma demek. Nasıl ki ateş bizi küllerimizden yeniden doğuruyorsa su da aslında taşımış olduğumuz tüm yüklerden ve olumsuz enerjilerden bizi arındırıyor. Bunu bir de astrolojik olarak da görmek lazım. Çünkü 21 Mart aynı zamanda astrolojik olarak da yılın başlangıcı yani ilk günü. Ve ilk günün burcu da Koç burcu.
Evet, söylemiştim zaten. Eski İran'da yeni yılın başlangıcı Koç burcuna denk geliyor, Güneş burcu. Bu Koç burcu peki ne gibi etkileri oluyor Nevruz'a? Nevruz'u o mu etkiliyor, o mu Nevruz'u etkiliyor? Yani birbirinden nasıl etkiliyor?
Yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurta?
Aynen öyle.
Şimdi bakıldığında aslında astroloji de tabii ki bir mit, bir mantık üzerinden ilerliyor. Çünkü mitler her ne kadar mantıksız ya da işte gerçeküstü gibi görülse de hepsinin altında bir mantık var. Tıpkı astrolojinin de bir mantığının olması gibi. Niçin Koç'la başlıyor? Çünkü bakıldığında minicik keçileri görüyoruz. Keçiler nasıldır? Sürekli işte dağ, tepe, bayır atlarlar, zıplarlar, tırmanırlar, inatçıdırlar.
Tabii.
Başlarının dikine giderler. Dolayısıyla da bu bize aslında o girişimciliği, cesareti, bir şeyleri keşfetme güdüsünü ortaya koyuyor. Ve bizim korkusuzca keşfettiğimiz dönemde aslında bebeklik çağımızdır. Yanan bir sobaya elimizi cos diye yapıştırabiliyoruz mesela.
Ben yapmıştım vallahi. Çok acı bir deney.
Gerçekten mi?
Yapmıştım abla, ne yapalım, bebeklik bilmiyorduk.
Ama en iyi öğrenme yöntemi de biraz hata.
Evet, yani yana yana öğreniyorsun dediğin gibi ateş mefhumu, su mefhumu bu şekilde öğreniliyor bu tarz şeyler.
Dolayısıyla da Koç burcu aslında bize o merakı, dünyayı keşfetme isteğini ama birazcık da o toyluğu getiriyor. Tıpkı yılın ilk ayı olan 21 Mart'ta başlayan dönem gibi.
Bu bilgiler ışığında önümüzdeki bölüm olan Osmanlı'da bayrama geçebiliriz o zaman.
Hadi geçelim, ışınla bizi.
Nevruz'dan Osmanlı'da bayrama ışınlanıyoruz. Yeni bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Esen kalın.